Ayrım 18.
Zihninde kaynayan çelişkili düşünceler efendisinin her çıkmazında sol omzuna olanca ağırlığıyla abanan kölesi karşısında güçsüz düşürmüştü onu. Geçen sefer o kadar pişman olduğu halde Ağulu Bey'e şahsi bir soru sormak istiyordu gelin. Hata mı olurdu bu? Kim bilir? Belki de bu oyunu kesin kes bitirmenin, muskayı çıkarıp Cin'i azat etmenin zamanı gelmişti. Şeker Şerbet Hanım'ın yardımıyla da falcılık yapmaya devam edebilirdi. Güçleri biraz azalırdı belki ama olsun. Bu kadarı yetmez miydi? Bir yanı Banu teyzeyi kainin laneti konusunda uyarıyor, fuzuli bilginin vereceği elemden onu esirgemeye çalışıyordu. Halbuki öte yanı daha fazlasını bilmek için can atıyordu. Daima meraklı ve kurcalamaya hazır. Ağulu Bey onun ikileminin farkındaydı ve bundan zevk alır gibiydi. Sahibin her tereddütünde omzunu daha fazla abanıyor, içten içe keyifleniyordu. İn omzumdan, buyurdu Banu teyze ve Kur'an'ın tehlikeli cinlere karşı okumasını nasihat ettiği bir dua okudu. Aniden uysallaşan Ağulu Bey aşağı atlayıp onun doğrulmasına izin verdi. Efendim, beni azat edecek misin diye sordu Ağulu Bey, zihnini okumuştu. Yoksa şahsi bir merakı gidermek için mi açacaksın bilgi çeşmemi? Banu teyzenin hafif aralık dudakları arasından bir fısıltı çıktı. Ama evet ya da hayırdan ziyade bir iniltiyi andırıyordu. Semanın, yıldızların ve ruhunu yağmalayan çelişkilerin altında kendini küçük, çok küçük hissetti. Şu Amerikalı kızcağız, sizlere ailesi hakkında o üzücü şeyleri anlattığından beri cevabını öğrenmek için can attığın soruyu sorabilirsin bana. Anlatılanların doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsun. Bir de tabii onun hakikati bulmasına yardım etmek istiyorsun. Ne kadar takdire şayan diye yılan gibi tısladı Ağulu Bey. Kömür karası patlak gözlerinde ateşli bir zaferle. Sonra aniden uysallaştı. İstersen her şeyi anlatabilirim. Ne de olsa olan biteni bilecek kadar yaşlıyım. Ben de oradaydım. İstemez, kes, diye tersledi Banu teyze. Midesinin kasıldığını hissetti. Kekremsi bir sıvı geldi ağzına, kusacak gibiydi. Öğrenmek istemiyorum, merak da etmiyorum. Sana bir zamanlar Asya'nın babasını sorduğuma da pişmanım. Allah'ım, dilim tutulsaydı keşke sormasaydım. Hiçbir şey değiştiremedikten, düzeltemedikten sonra bilgi dediğin neye yarar? İnsanı ebediyen sakat bırakan bir zehirden başka nedir? Ne bir şey yapabiliyorsun, ne unutabiliyorsun. Yemin etmedim mi? Bir daha kendi şahsi merakım için sana bir şey danışmayacağıma yemin vermedim mi? Derin bir sessizlik oldu. Ağulu Bey sabırla bekledi Banu teyzenin kendine yenik düşmesini. Nice sonra iki kelime döküldü kadının kehanete alışkın dudaklarından. Hem sen ne biliyorsun? Bu soruyu ağzından kaçırmıştı. Yoksa Armanus'un geçmişini öğrenmek için danışılacak en doğru kişinin Ağulu Bey olduğuna, hikayeyi bilse bilse onun bileceğine şüphesi yoktu. Zira Ağulu Bey cin taifesinin Gulyabani kümesine mensuptu. En tehlikeli, en nakes tür. Ama iş geçmişin acılarını deşmeye gelince şüphesiz en doğru adresti Gulyabaniler. Yuvalarından fersah fersah uzakta pusuya düşürülüp katledilen Karabahtlı askerler. Dağda tipi de donarak ölen gezginler. Çöllere sürülen biçare vebalılar. Eşkıyaların soyup dilim dilim kestiği yolcular. Bilinmedik diyarlarda kayıplara karışan kaşifler. Issız adalarda ölüme terk edilen mahkumlar, deliler, istenmeyenler. Gulyabani taifesi bunların hepsine tanıklık etmiştir. Kanlı meydan muharebelerinde koca taburlar yok olurken, köyler kıtlıktan kırılırken, kervanlar düşman orduları tarafından yakılıp kül edilirken hep oracıkta hazır ve nazır bulunmuşlardır. Yarmuk Savaşı'nda mesela, Bizans İmparatoru Heraklius'un muazzam ordusu Müslümanlar tarafından bozguna uğratıldığında Tarık bin Ziyad askerlerine "Arkanız deniz, önünüz düşman! Nereye kaçacaksınız askerlerim?" diye haykırdığında ve hemen akabinde yollarına çıkan herkesi öldürerek Vizigotların hakim olduğu İspanya'yı işgal ettiklerinde sonradan Martel adını alan Prens Charles, Tours Savaşı'nda 300 bin Arap'ı katlettiğinde Haşhaşiler meşhur Vezir Nizamül Mülk'ü öldürüp Moğol Hülagi Han içindeki her şeyle birlikte kalelerini yerle bir edene kadar ortalığı dehşet saçarken de Gulyabaniler oradaydılar. Gulyabani denilen cini namertler bütün bu felaketlerin hepsine şahitlik etmiştir. Özellikle aç, susuz çölde kalanların peşine düşmeleriyle nam salmışlardır. ne zaman, nerede Adem oğullarından, Havva kızlarından biri ardında bir mezar taşı bile bırakmadan ölse, cesedinin yanında bitiverirler. Bazen kılık değiştirdikleri de olur. Gerekirse bitki, taş ya da hayvan kılığına girebilirler. Özellikle leş yiyici akbabaların kılığına. Müsibetleri seyrederler. Zaman zaman kervanlara dadandıkları da olur. Bir çare yolcuların hayatta kalmak için ihtiyaçları olan ne kadar yiyecek varsa çalarlar. Hacıları kutsal yolculuklarında korkuturlar. Kalabalıklara saldırırlar ya da kürek mahkumlarının veya ölüm yürüyüşüne zorlananların kulaklarına dehşetengiz ölüm ezgileri fısıldarlar. Geride hiçbir tanık ya da yazılı kayıt kalmamış tarihsel anıların tanığıdır onlar. En üzücü hadiselerin en duyarsız tanıkları. Velhasıl gul yabaniler insan ırkının birbirlerine yapabileceği çirkinliklerin çirkin şahitleridir. Bu yüzden de Banu teyze 1915'te Armanuş'un ailesi hakikaten iddia edildiği gibi uzun bir ölüm yürüyüşüne zorlanmışsa Ağulu Bey'in bunu bileceğinden atı gibi emindi aslında. Anlatmamı istemeyecek misin diye cırladı Ağulu Bey efendisinin tereddütlü hallerinin büsbütün keyfini kaçırarak. Yatağın kenarına oturarak sene 1915 oradaydım. Bulutsuzdu gökyüzü. Daireler çizdim yukarılardan baka baka. Akbaba kılığına büründüm diye devam etti çatal çatal bir sesle. Her şeyi gördüm. Her şeyi kaydettim. Yürüyenleri seyrettim. Kadınların, çocukların, kundakta bebeklerin üzerlerinden süzüldüm. Yaklaştığımı görünce taş atanlar oldu ama yeterince uzaklaştıramadılar beni. Masmavi semada çığlıklar ata ata dizlerinin üstüne düşmelerini bekledim. Kes sesin diye bağırdı Banu teyze. Sinirden tir tir titreyerek. Eli ayağı buz kesilmişti. Kes artık. Daha fazlasını duymak istemiyorum. Kimin efendi olduğunu unutma. Elbette efendi dedi Ağulu Bey geri çekilerek. Her sözünüz benim için emirdir. O muskayı boynunuza taşıdığınız müddetçe böyle olacak. Ama 1915 senesinde o kızcağızın ailesine ne olduğunu bilmek isterseniz bir gün bana sorabilirsiniz. Hafızam emrinize amadedir efendim. Banu teyze sırtını dikleştirdi. Sert bir ifade geldi çehresine. Kararlı görünüyordu. Ağulu Bey'e zaafını göstermeye niyeti yoktu. O kendini toparlamaya çalışırken o da aniden küf, çöp ve leş kokmaya başladı. Ya şimdiki zaman hızla çürüyerek geçmişin tortusu halini alıyordu ya da geçmişteki çürüme şimdiki zamanın içine sızıyordu. Geçmiş ile gelecek arasında yer alan ve ekseriya kapalı duran kapıların sürgüleri kilitleri zorlanıyordu. Kapıları kilitli ve kurulu düzeni olduğu gibi tutmak için Banu teyze çekmecesinde incili bir mahzanın içinde sakladığı Kur'an-ı Kerim'i çıkardı. Bir sayfa açıp rastgele okudu. Andolsun ki biz insanı yarattık. Nefsinin onu ne gibi vesveselere düşürdüğünü biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Rabbim dedi içini çekerek. Bana şah damarımdan daha yakınsın. Bu cendereden kurtulmama yardım et. Bana ya gafillerin rehavetini ya da alimlerin metanetini ihsan et. Hangisini seçersen seç, minnettar kalırım. Ama yalvarırım beni hem bilgili hem güçsüz kılma. Bu dua ile birlikte Banu teyze yataktan kalktı. Sabahlığını giydi ve telaşlı adımlarla abdest almak için banyoya gitti. İçerideki büfenin üzerindeki saate baktı. 7:45. Ağulu Bey ile mücadele ederek, kendi vicdanıyla mücadele ederek o kadar mı uzun kalmıştı yatakta? Hızlı hızlı yüzünü, ellerini ve ayaklarını yıkadı. Başına tülbentini takıp odasına geri döndü. Seccadesini serip namaza durdu. Banu teyze bu sabah kahvaltı sofrasını geç kurduysa bunu en son fark edecek kişi Armanuş'tu. Gece yarılarına kadar bilgisayar başında kaldığı için uykusunu alamamıştı. Daha da uyuyası vardı. Ne var ki uyanmıştı bir kez ve şimdi yatağında dönüp duruyor, battaniyeyi bir yukarı bir aşağı çekiyor, tekrar uykuya dalmak için elinden geleni yapıyordu. Nihayet tek gözünü açtığında Asya'nın masasında oturmuş kitap okuduğunu, şarkıya katılarak kulaklıkla müzik söylediğini gördü. O söylediğin ne diye sordu Armanuş. He diye bağırdı Asya. Sırıttı. Johnny Cash. Tabii ya diye mırıldandı Armanuş. Peki ne okuyorsun? İrrasyonel adam, varoluşçu, felsefe üzerine bir çalışma diye bağırdı Asya cevaben. Peki ama bu yaptığın biraz irrasyonel değil mi? Nasıl hem bangır bangır müzik dinleyip hem de kitaba konsantre olabiliyorsun? Birbirlerine yakışıyorlar bence dedi Asya müziği kısarak. Johnny Cash ve varoluşçu felsefe. İkisi de içinde ne olduğunu görmek için insan ruhunu deşiyor. Ve ikisi de bulduklarından hoşnutsuz açık bırakıp gidiyor. Armanuş henüz laf yetiştirememişti ki biri kapıyı tıklattı. Banu teyze iki kızı kalkan son kahvaltı trenini yakalamaya davet etti. İçeride sofranın ikisini beklediğini gördüler. Herkes kahvaltıyı bitirmişti. Gülsüm nine ve cici anne akraba ziyaretine gitmişti. Cevriye teyze okula, Zeliha teyze dükkanına yollanmıştı. Feride teyze banyoda saçını kızıla boyuyordu. Ortalıktaki tek teyzesi tuhaftır, hayli sıkıntılı görünüyordu. Neyin var? Cinlerin seni terk mi etti diye sordu Asya. Ne var ki Banu teyze cevap vermek yerine mutfağa kapandı. 2 saat boyunca raflardaki bakliyat kavanozlarını düzenledi. Yerleri sildi, üzümlü cevizli kurabiye pişirdi. Tezgahtaki plastik meyveleri yıkadı. Ve binbir zahmetle ocağın köşesindeki taşlaşmış hardal lekesini ovdu. Nihayet odaya geri döndüğünde iki kızı hala kahvaltı masasında buldu. Türk televizyonculuk tarihindeki en uzun süreli pembe dizi olan Kara Sevda Sarmaşı'nın lanetinin her sahnesiyle dalga geçiyorlardı. Ama Banu teyze değer verdiği bir şeyle dalga geçtikleri için onlara gücenmek yerine çok şaştı kendine. Senelerdir ilk defa en sevdiği pembe diziyi kaçırıyordu. Üstelik farkında bile değildi. Daha önce sadece büyük perhizi sırasında kaçırmıştı diziyi. O zaman bile Allah affetsin kendisi nedamet getirirken dizide neler olduğunu merak ederek Kara Sevda Sarmaşı'nın lanetini düşünmüştü. Ama bugün diziyi kaçırması için bir sebep yoktu ki. O kadar mı dalgınlaşmıştı? O kadar mı meşguldü zihni? Banu teyze aniden kızların sandalyelerinden dikkatle onu süzdüklerini fark etti. Teyzeciğim, Armanuş tarot falına bakıp bakamayacağını soruyor dedi Asya en yumuşak sesiyle. Neden fal baktırmak istiyor ki dedi Banu teyze sükunetle. Geleceği parlak, gayet de güzel ve akıllı bir genç hanım olduğunu söyle ona. Şimdi durumu parlak olmayanlar illaki geleceklerini öğrenmek ister. Kırma misafirimizi ya, madem öyle kavrulmuş fındık falına bak diye üstelik Asya tercümeyi es geçerek artık fındıklara bakmıyorum diye diklendi Banu teyze. O kadar da iyi bir yöntem olmadığı ortaya çıktı. Biliyor musun teyzem son derece pozitivist bir falcı dedi Asya Armanış'a göz kırparak. Fallardaki hata payını bilimsel olarak ölçüyor. Asya İngilizce'ye kesip Türkçe daha ciddi bir sesle devam etti. Madem öyle kahve falımıza bak. Bak o başka dedi Banu teyze. Kahve falına asla hayır diyemezdi. Ona ne zaman olsa bakarım. Kahveler yapıldı. Armanış'ınki sade, Asya'nınki bol şekerli. Her ne kadar o falına bakılsın istemese de. Asya kafeinin peşindeydi, kaderinin değil. 20 dakika kadar sonra Armanuş'un fincanının dibi soğuduğunda fal açıldı. Ve Banu teyze saat yönünde ilerleyerek şekilleri okumaya başladı. Burada çok evhamlı bir kadın görüyorum. Annemdir dedi Armanuş için çekerek. Çok endişeli. Sürekli seni düşünüyor. Seni çok seviyor ama ruhu gergin. Kıpır kıpır daima. Kızıl köprülü bir şehir de var burada. Su var, deniz, rüzgar ve sis. Perde perde sis inmiş şehrin üstüne. Orada bir aile görüyorum. Bir sürü kafa. Bak bak bir sürü insan. Bol bol sevgi, ihtimam ve yiyecek. Armanış böyle keşfedilmekten biraz utanarak başını salladı. Sonra dedi Banu teyze fincanın dibindeki murdar haberi atlayarak. Yakında çok uzaklarda bir mezara çiçekler bırakılacaktı. Fincanı tombul parmakları arasına çevirdi. Sonraki sözleri istediğinden daha yüksek sesle çıkınca hepsini irkitti. Seninle yakından ilgilenen genç bir adam var. Ama nedense bir tülün arkasında. Tül gibi bir şeyin. Armanuş'un kalbi duracak gibi oldu. Sakın bilgisayar ekranı olmasın diye sordu Asya hınzırca. 5. Sultan kucağına hoplamıştı. Kahve falında bilgisayar görmem diye itiraz etti Banu teyze. Teknolojiyi ruhani evrene karıştırmaktan hoşlanmazdı. Banu teyze ciddileşti birden. Fincanı usulca döndürdü. Yüzü kaygılı görünüyordu. Senin yaşlarında bir kız görüyorum. Kıvırcık saçlı, kuzguni siyah, iri göğsü. Teşekkür ederim teyzeciğim, mesaj alınmıştır dedi Asya gülerek. Ama baktığın her fala akrabalarını sokmamalısın. Buna iltimas denir. Banu teyze gözlerini kırpıştırdı. Burada bir ip var. Kalın, güçlü bir ip. Ucunda kement gibi bir ilmek var. İkiniz birbirinize çok güçlü bir bağla bağlanacaksınız. Ruhani bir bağ görüyorum. Dostunuz Baki. Banu teyze başka bir şey söylemeden falı bıraktı. Kahve fincanını tabağın içine koyup şekiller karışsın, kimseler görmeden silinsin diye içini soğuk suyla doldurdu. Kahve falının bu iyiliği vardır. Cenab-ı Hakk'ın görünmez mürekkep de alnımıza yazdığı kaderin aksine kahvenin terveyle yazdığı kadar daima yıkanıp akıtılabilir. Kafe Kundera'ya giderlerken Armanus şehri bütün ihtişamıyla görsün diye vapura bindiler. Vapurun kendisi gibi yolcuların da dermansızlık havası vardı. Ama koca tekne lacivert denize açıldığında kopan ani rüzgar bu havayı çabucak dağıttı. İçerideki kalabalığın uğultusu yükseldikten sonra tek düze bir uğultuya dönüştü. Başka başka sesler eşlik etti bu uğultuya. Motorun mekanik takırtısı, tekneye çarpan dalgaların dinmeyen şıpırtısı, martıların çığlıkları. Armanus sahilde miskin miskin bekleyen martıların da canlanıp onlarla birlikte geldiklerini fark etti sevinçli. Vapurdan birkaç yolcunun simit atmaya başlamasıyla anında katlandı martı sayısı. Armanus bu hengameyi meraklı gözlerle izledi. Klasik giyimli, cüsseli bir kadın ve ergen oğlu oturuyordu karşılarında. Yan yan ama ayrı dünyalardı. Armanus kadının yüzüne bakınca toplu taşımaya pek meraklı olmadığı, kalabalığı hakir gördü ve mümkün olsa fakir giyimli bütün yolcuları kürek kürek denize atacağı hissine kapıldı. Kalın çerçeveli gözlüğünün arkasına saklanan oğlu, annesinin burnu büyük hallerine utanıyor gibiydi. Tıpkı Flannery O'Connor karakterleri gibiler diye düşündü Armanus. Kim derdi ki Amerikan Güney Edebiyatı karakterlerini İstanbul'da bir vapurda rastlayacak? Bana şu baronu biraz daha anlatsana dedi Asya damdan düşer gibi. Neye benziyor? Kaç yaşlarında? Armanus kızardı. Kalın bulutlar arasında çiğ çiğ parlayan kış güneşinin ışığında yüzü. Aşık bir genç kadının yüzüydü. Bilmiyorum. Hiç yüz yüze görüşmedik. Siber arkadaşız biz. Fiziksel bir ilgi değil onu duydum. Ben onun zekasına ve tutkusuna hayranım. Peki ama günün birinde onunla tanışmak istemiyor musun? Hem evet hem hayır diye itirafta bulundu Armanus. İçeride küçük ve kalabalık büfeden simit aldıktan sonra. Bir parça koparak güvertenin trabzanlarına yaslandı ve bir martının yaklaşmasını beklemeye başladı. Beklemene gerek yok dedi Asya gülerek. Havaya bir parça attın mı martı gelir hemen kapar. Armanus onun sözünü dinledi. Boş gökyüzüne bir martı belirdi ve simiti mideye indirdi. Doğrusu onun hakkında daha fazla şey öğrenmek için can atıyorum. Bir taraftan da içten içe onunla hiç karşılaşmak istemiyorum. Birisiyle çıkmaya başladığında büyü bozuluyor. Baronla da aynı şeyin olmasına katlanamam. Benim için apayrı bir yeri var. Çıkmak ve cinsellik başka hikaye. Baronu bunlardan muaf tutmayı tercih ederdim. Farkında olmadan üç dokunulmaz konunun cinsellik, erkekler ve babaların olduğu o boz bulanık bölgeye giriyorlardı. Yakınlaştıklarını gösteren bir işaretti bu. Büyü dedi Asya. Büyüye kimin ihtiyacı var ki? Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Pervane ile Mum, Bülbül ile Gül, uzaktan sevme, dokunmadan sevişme hikayeleri. Amor Platonicus. İnsanın nefsini saf dışı etmesini şart koşan, kavuşamama üstüne kurulu geleneksel söylem. Platon her türlü fiziksel teması rezil ve iğrenç kabul eder çünkü Eros'un gerçek gayesinin güzellik olduğunu düşünür. Cinsellikte güzellik yok mu hiç? Platon'a göre hayır. O daha yüce amaçlar peşindedir. Bana sorarsan nice düşünür gibi Platon'un da derdi adam akıllı düzleşememiş olmasıdır. Armanus hayretle arkadaşına baktı. Felsefeyi sevdiğini sanıyordum dedi. Tam da neden böyle dediğini bilmeden. Felsefeyi takdir ediyorum dedi Asya ama her filozofa harfiyen hak vereceğim anlamına gelmez bu. Buradan şunu çıkarıyorum. Amor Platonicus taraftarı değilsin pek. Bu bilgiyi Asya kendisine saklamayı tercih etti. Soruya cevap veremeyeceğinden değil, cevabın çağrışımlarından korktuğu için. Armanus öylesine nazik ve uslu bir kıza benziyordu ki karanlık yanını ona göstermek istediğinden o kadar emin değildi. Daha 19'unda olduğu halde pek çok erkeğin elleriyle tanıştığını, fiziksel teması değil, kınamak tam tersine yücelttiğini ve kabarık sicili seks hayatından ötürü en ufak bir suçluluk hissetmediğini ona nasıl söylerdi? Bir erkekle sevişmeden onun doğru insan olup olmadığını asla anlaşılamayacağına inanıyordu Asya. Bunu söyleyebilecek miydi Armanus'a? İnsanların normalde hiç sezdirmedikleri, içlerine işlemiş komplekslerinin ancak yatakta su yüzüne çıktığını ve herkes ne düşünürse düşünsün, cinselliğin fiziksel bir şey olmaktan çok duyumsal bir şey olduğunu anlatabilecek miydi? Geçmişte haddinden fazla ilişkiye girdiğini ona nasıl itiraf edebilirdi ki? Erkeklerden intikam almak ister gibiydi. Ama neyin intikamı olduğunu hala bilemiyordu. Pek çok erkek arkadaşı olmuştu arka arkaya. Bazen aynı anda. daima hayal kırıklığıyla son bulmuş çok eşli ilişkiler. Kazancı hanesinin sınırlarından titizlikle uzak tuttuğu bir sırlar yığını. Bunları ifşa edebilecek miydi? Armanuş onu yargılamadan anlayabilir miydi? O steril ahlak kulesinin yükseklerinden eğilip de Asya'nın ruhunun derinliklerini görebilir miydi? İçinden bir ses alaylı alaylı güldü. Belki de tüm bunları ifşa edersen Türk kızlarının iffeti konusunda bir yabancıya yanlış izlenim vereceğinden korkuyorsun dedi ses. Böyle bir kolektif kimlik sorumluluğu Asya Kazancı için tam manasıyla yeniydi. Daha önce kendini hiçbir cemaatin parçası olarak hissetmemişti. Şimdi hissetmediği gibi gelecekte de böyle bir şey yapmaya hiç niyeti yoktu. İçindeki sesi duymazdan geldi. Bir keresinde intihar teşebbüs ettiğini itiraf etseydi mesela Armanuş'un tepkisi ne olurdu acaba? Asya o nahoş tecrübeden iki temel ders çıkarmıştı. Birincisi, deli teyzenin haplarını yutmak hayatına son vermenin en doğru yolu değildi. İkincisi, kendini öldürmek istiyorsan el altında bir gerekçe bulundurmalıydın. Zira hayatta kalman halinde herkesten tekrar ve tekrar neden sorusunu duyacaktın. Neden intihara kalkıştın? Cevabın yoksa işin zordu. Hoş, ne cevap verirsen ver, her halükarda soranları tatmin etmek olanak dışıydı. Şimdiye kadar bu soruya bir cevap bulamadığını, belki de içinde yaşadığı evren için fazla genç, fazla öfkeli, fazla duyarlı olduğunu itiraf edebilir miydi? Bunların herhangi biri Armanuş için bir anlam ifade eder miydi? Ya son zamanlarda istikrar ve dinginlik yolunda bir ilerleme kaydettiğini, artık tek eşli bir ilişkisi olduğunu ama bunun da evli bir adamla olduğunu söylese? Nicedir evli bir adamın metresi olduğunu, seks ve esrar sayesinde birbirlerinin bunalımlarını ayna tutup yalnızlığın kuyusundan kaçabilmek için birbirlerine sığındıklarını da eklese miydi? İşin doğrusu tam bir ayaklı felaket ve fecaat olduğunu nasıl anlatırdı Armanuş'a? Bu yüzden de beklenen cevabı vermek yerine çantasından bir Walkman çıkarıp bir şarkı dinlemek için izin istedi. Şu anda bir doz Johnny Cash'e ihtiyaç duyuyordu. Kulaklıklardan birini Armanuş'a uzattı.